Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Ağustos 2022 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Ukrayna ve nükleer felaketle ilgili notlar var. Ukrayna yönetimi bizzat Zelenski'nin ağzından Zaporojye'deki nükleer santrali, orada Rusya ve Donbas güçleri bulunduğu gerekçesiyle vuracaklarını söylemişti. Bunun olası sonuçlarına dair Rusya tarafından açıklamalar var arka arkaya. Özellikle soğutma sistemi istasyonun, güç istasyonunun zarar görürse olabileceklere dair ikazlar var. Ukrayna'ya dönüp kimse ateş açmayın nükleer santrale demiyor. Böyle acayip bir durumdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'i ziyaret ediyor. Ukrayna'nın batısını BM Genel Sekreteri ile birlikte. Türkiye'nin yeniden bir arabuluculuğa soyunmak istediği zaten biliniyordu. Tahıl anlaşması ve bakalım ne çıkacak görüşme, bu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı gitti, görüşmenin başladığı yolunda haberler var, notları aktaracağım ben de sizlere. Tabii Avrupa'daki notlar var bununla ilgili olarak. En başta toplu cezalandırma özel harekat nedeniyle bütün Rusya vatandaşlarını sorumlu tutmak üzere kararlar almaya çalışan bir Avrupa Birliği görüntüsü var. Ekonomiyle ilgili, enerjiyle ilgili notlar tabii ki var. Amerika'dan aktaracağım notlar olacak sizlere. Amerikan politikalarında ara seçimler yaklaşırken adaylık yarışıyla ilgili notlar var. Yine Asya'dan özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan'ın Çin'i daha da öfkelendirecek bir ticaret müzakerelerine başlaması tepkiler var. Japonya-Çin ilişkileri de gerilmiş durumda. Ekonomik bölgesini tanımadığını duyurdu Pekin yönetimi Japonya'nın. Buradan da notlar var. Bugün dikkatimizi Orta Doğu'ya çevireceğiz biz. Aslında dünden beri birkaç gündür de söylüyorum. İran'ın nükleer anlaşması Biden yönetimi iş başına gelince Trump'ın tek taraflı olarak Amerika'yı geri çektiği anlaşma yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Nisan 2021'den beri de ekseriyetle Viyana merkezi görüşmeler yapıldı. Geldiği noktada Avrupa Birliği biraz arabulucu pozisyonuyla bir taslak ortaya koydu ve İran'da yanıtlarını teslim etti. Amerika ne yanıt verdi, ne yanıt yazılı olarak teslim etti bilmiyoruz ama nükleer anlaşmanın bu kriz ortamında, Ukrayna pandemiden çıkışta bir de Ukrayna krizi ortamında petrol zengini İran'la bir şekilde anlaşmanın sağlanabileceği umutları yükselmişti. Hakikaten bu işin neresindeyiz? Konunun uzmanı Doktor Bilgehan Alagöz konuğum olacak bugün. İran uzmanı, kendisi yakından takip ettiğini de biliyoruz. Epeydir de konuşmamıştık. Muallakta kalmıştı çünkü İran'ın anlaşması. Hala öyle mi? En son taslağın sunulması ve yanıtlar ne anlama geliyor diye soracağız kendisine. Türkiye'nin ayrıca Orta Doğu'da Suriye ile yeniden işleri normalleştirmeye çalıştığı yolunda haberler var. O notları aktaracağım. Aynı şekilde İsrail-Türkiye ilişkileri, büyükelçiler atanması karşılıklı kararı çıkmıştı yeniden. Onunla ilgili yine notlar var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yeniden. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar ama Sputnik web sitesi üzerinden radyo ikonunu tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabının linkini paylaştım. Bunların hepsi cep telefonu üzerinden, Sputnik uygulaması üzerinden de kullanabileceğiniz linkler diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, Ukrayna'da Zaporojye bölgesi Rusya Federasyonu ve Donbas güçlerinin, Donbas'ın içerisinde zaten eline geçmiş durumda. Epeydir onların kontrolü altındaki bir bölge. Burada askeri sivil idare oluşturuldu. Rusya, Rusça konuşan ve Rus nüfusunda ağırlıkta olduğu bölgeler bunlar. Şimdi burada nükleer santral var. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali aynı zamanda Ukrayna ordusu. Bu santralde askerlerin bulunduğu gerekçesiyle santrali ateşe, topçu ateşine tutuyor. Bir kısmı atılan mermilerin bir kısmı karşılanıyor ama ciddi riskler olduğu yolunda açıklamalar geliyor. Tabii diyeceksiniz ki nasıl olur nükleer santral bu şekilde bombalanabilir? Oluyor artık, böyle bir dünyada maalesef yaşıyoruz. Dün yine nükleer santralin etrafının bombalandığı yolunda açıklamalar geldi. Energodar ve Zaporojye nükleer santrali idaresi temsilcilerinden. İnsansız hava araçlarının engellendiği ama top mermilerinin özellikle topçu atışlarının engellenmesinin mümkün olmadığını dile getiriyorlar. Soğutma sistemi güvenilir şekilde nükleer santralin çalışmasını sağlayan bir sistem, ona bir zarar gelirse o zaman Çernobil'de yaşananlar tekrarlanabilir. Hatta bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Fukushima'ya benzer sonuçlar ortaya çıkabilir diye bir ikazda bulundu. Bunu anımsatmak istiyorum. Bir de ayrıca Kiev yönetiminin burada bir provokasyona kalkıştığı iddiası geldi Rusya tarafından. Igor Konashenkov, Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü, 19 Ağustos'ta Guterres'in BM Genel Sekreterinin ziyareti sırasında yankı yaratacak bir provokasyona Ukrayna birliklerinin hazırlandığı, hatta bu saldırıyı kendileri yapacağı için önceden bir takım önlemler almak üzere de kendilerinin harekete geçtiğini aktardılar. Bir kaza olursa gerçekten Polonya'sı, Almanya'sı, Slovakya'sı, hatta belki daha geniş, biz Çernobil'den Türkiye'de biliyoruz, böyle sonuçları olabilir. İki çalışan, santral çalışanı da bu arada Ukrayna topçularına konum bildirme ithamıyla gözaltına alınmış, bölge polisinin açıklaması bu şekilde. Nükleer santralle ilgili şantaj yapılıyor. O bölgeyi Ukrayna'ya teslim etmek için vurmakla tehdit ediyor Ukrayna yönetimi. Sonuçta bir askeri çatışma, konvansiyonel silahlar kullanılıyor ama herhalde nükleer bir facia çıkartmaz diye herkesin bir bakış açısı var. Umarız bu iyimser bakış açısı da hakikaten doğru çıkar. Efendim, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv'de, Ukrayna'nın batısındaki kentte Zelenski ile görüşmeye de girdiler. Antonio Guterres'e gidiyor. 22 Temmuz'da tahıl anlaşması yapılmıştı. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına çıkartılması ile ilgili olarak. Görüşme başladı. Eksenin sonuna kadar biter mi emin değilim ama bu tabii ilk aslında Cumhurbaşkanı Şubat ayında, 24 Şubat'tan önce 3 Şubat'ta yine Ukrayna'ya gitmişti. İlk yüz yüze görüşme özel harekatın başlangıcından önce yapılmıştı. Ondan beri değil, ilk olacak. Krizin diplomatik yolda çözümüne vurgu yapıyor Ankara ve zirve düzenlemeye, Zelenski ve Putin'i de kapsayacak bir zirve düzenleme isteğini de saklamıyor. Bunun yeniden gündeme getirilebileceği söyleniyor. İşte esir takasına Türkiye'nin arabuluculuk etmesi. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak hala Ukrayna'da bulunuyor. Onların geri dönmesi. Tabii tahıl koridoru da var. Ukrayna medyasında hemen iddialar ortaya çıktı. Erdoğan ve Guterres'in Zelenski'ye ateşkes sağlanması için güney bölgelerinden Rusların yaşadığı Donbas bölgesi ve Novorossiya genel olarak oradan vazgeçmesini telkin edebileceği iddia edildi. Bizzat Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Arestovic, gerçi kendisini ciddiye almak gerekiyor mu çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de zaten karar acaba Zelenski'nin kendi kararı mı, o da bütün bu yaşadıklarımızdan sonra var. Barış girişimini, herhangi bir barış girişimini reddedeceğini söylemiş, bildiğimiz şeyleri söylemiş aslında. Evet, şimdi Avrupa'da, Almanya'da özellikle ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne hep önem verdiğini biliyoruz Türkiye'de. Hep beklentileri olur Almanya'nın. Alina Lip, Donbas'ta çalışan uzun süredir Alman gazeteci ve Ukrayna tarafı değil de Donbas'ta 2014'ten bu yana devam eden bu iç savaşla ilgili resmin öteki yüzünü gösterdiği için Alman makamları tarafından hakkında suç soruşturması açıldı ve babasının hesapları dondurulmuştu, kendisi aktarmıştı. Şimdi de annesinin tutuklanmasıyla tehdit edildiğini söyledi kendisi. Hakikaten çok ilginç Almanya'nın tutumu açısından. Avrupa'da tabii bütün Ruslara toplu cezalandırma, Rusya vatandaşlığı olanları almayalım ayrıcalıklı bir şey diye de Estonya lideri dile getirmişti. Avrupa'ya gitmek hak değil, ayrıcalık demişti, hatırlayacağız. Wall Street Journal bu konuda bir makale kaleme almış. William Natras imzalı bu makale. Demiş ki yani bu utanç verici bir şey. Batı'nın özgürlük ve hoşgörü ilkelerine aykırı. Çok iyimser. Batı'nın özgürlük ve hoşgörü ilkeleri zaten gömüldü. Toplu cezalandırmaya varan bir takım önerileri tartışabilecek durumdalar. O da bunu bir zayıflık olarak yorumluyor. Enerji kriziyle baş etmekte zorlandığı için Avrupalılar böyle intikam eylemleri yapıyorlar demeye getiriyor. Ama bu olmaz diyor. Neyse, yine de böyle seslerin çıkması da enteresan. Ama işe yarıyor mu? Özellikle aşırı muhafazakar ve sağcı Baltıklar yönetimleri zaten kendi uygulamalarını yerine getiriyorlar. Avrupa'nın diğer ülkelerinden, yani Schengen vizesi alınsa bile Rusya vatandaşlarına sınırı kapatacak Estonya. Danimarka'da ki o Schengen bölgesi içerisinde değil, artık Rusya vatandaşlarına biz vize vermiyoruz diye açıklama yapıyor efendim. Böyle bir acayip bir durum. Bu arada Türkiye'de de tur operatörleri şikayette bulunuyorlar. Türkiye'ye de bayağı galiba konsolosluklarda birikme olduğundan mı belgeler çok ıncık cıncık bir şeyler de istiyorlar. Vize, Schengen vizesi verilmesi epey bir ağırlaşmış durumda. Bayağı bir acentalarında zararları varmış. Bu vize meselesinde Finlandiya NATO üyeliği gündeme geldiğinden beri Rusya düşmanlığında başı çekiyor. Finlandiya'nın yönetimi, başbakanı meşhur Amerikan imalatı kadın liderlerden Sanna Marin. Kendisi enteresan bir biçimde daha önce işte bir takım konserlerde rockçı başbakan, sanki halkın çok faydasına olacak bir şeymiş ya da halkın beklentileri başbakanlarının rocker olmasıymış gibi, böyle bir de öyle pazarlanıyor dünyada. 36 yaşında genç, belki de 36 yaşında başbakanlık için 36 yaş çok mu erken diye insan doğrusu düşünüyor. Şimdi en son bir videosu düşmüş, parti görüntüleri. Bu ne zaman çekilmiş tam anlayamadım. Eğer pandemi sırasında olduysa tabii Britanya'da Boris Johnson'ın başına gelen Partygate, başkalarını evlere tıkarken kendisinin başbakanlıkta partilemesi skandalının benzeri olabilir. Görüntüler enteresan tabii. Bir tarafta da bir kokain gözüküyor bu arada. Kendisi tabii biraz zorda kalmış ve dans ettim, şarkı söyledim, hepsi yasal şeyler diye bir açıklama yapmış. Tabii 36 yaşındaki başbakan, genç bir başbakan, hakkı dans etmek, şarkı söylemek. Ne zaman olduğunu herhalde araştırır, bulurlar. Ben zamanlamasını göremedim videoyla ilgili. Avrupa'da önde gelen ülkeler Almanya ve Fransa Temmuz ayında Ukrayna'ya askeri yardım tekliflerinde bulunmamışlar. Yardımın düzeyi de epey bir azalmış. Bunu Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü verileri ortaya koymuş. Politico gazetesi de aktarmış. Biraz bıkkıntı olduğu söyleniyor. Avrupa'da tabii ekonomik ve sıkıntılar, enflasyon, enerji krizi bunda etkin rol oynuyor biliyoruz. Zaten Temmuz ayında %8.99'a dayanan bir Euro bölgesi tüketici fiyatları var. Beklentileri de aşmış durumda. Rusya'da bu arada %14.87'ye düşmüş. %15'ten bir önceki haftadan enflasyon düşüyor. Siemens Enerji Almanya'nın şirketi Kuzey Akım 2'nin türbin ünitesi devreye girecek. Akış hızlanacak, bakım zamanı konuşmuştuk Eksen'de. Bunlar hala Almanya'daymış. Hazır hani verebiliriz. Gaz akışı sıkıntısı var. Böyle tekliflerde bulunuyorlar ama bunun karşılığı yaptırımlar. Yani yaptırım koyuyorsunuz, ondan sonra gaz istiyorsunuz. Biraz olmuyor tabii bütün bunlar. Şimdi Çekya evlerde ısınmayı kısıtlamayı planlıyormuş. Sanayi sektörünü ayakta tutmak için gerekli, yoksa önemli sanayi işletmelerinin işleyişini etkileyecek. O yüzden insanlar evde biraz daha düşük ısılarda paltoları giyip oturacaklar. Öyle bir durum var. Danimarka'da elektrik fiyatları rekor seviyeye çıkmış. 3 kat. Geçen yılın aynı dönemine oranla 3 kat. Biz de şikayet ediyoruz. Ben geçen ay ödediğim faturanın 2 katını ödedim elektrikte. İnanamıyorum. Gizli zam mı var? Doğrusu bunu da çözemedim. Şimdi İsveç hükümeti de artık kesenin ağzını açıyor, böyle liberal ekonomi falan yok. Mecbur hükümetler, Avrupa'da zengin hükümetler ellerini ceplerine atacaklar, sübvanse edecekler. Başka da çareleri yok çünkü elektrik fiyatları İsveç'te rekor kırmış. %20'lik bir oran bir haftada, dün aktarmıştım size. Slovakya'da da Slovalko bu alüminyum üretimi yapıyorlar. Durduracaklarmış, mecbur kalmışlar enerji fiyatları yüzünden. Şimdi tabii alüminyum üretimi durunca nereden alacaklar alüminyumu? Rusya ve Çin'den alacaklar, öyle gözüküyor. Değişik durumlar böyle. Ekonomik savaş açmak öyle kolay değil galiba. Biraz daha bedeller üzerinde düşünmekte fayda var, rasyonel biçimde. Avrupa bankalarının Rus tahvillerinin ticaretine yeniden başladığı haberi aslında birkaç gün önce düşmüş, ben fark etmemiştim. Financial Times'a düşünce fark ettim. Bu biraz da bir yatırımcıların bu Rus tahvillerinden kurtulması için bir ara formül, bir pencere açmışlar. Onunla bağlantılıymış. Rusya'da yabancı yatırımcılara dost olmayan ülkelerden, yani buyurun gel, gelin gelmek istiyorsanız Rusya pazarında biz size kolaylık gösteririz diye de mesaj veriyor dışişleri yetkilisi, açıklamış Rusya'nın böyle bir şey. Putin, Vladimir Putin yarın Kazakistan lideriyle buluşacakmış Soçi'de, bunu aktarayım. Rusya'dan bir de S-400'lerle ilgili bir açıklama, Federal Askeri Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitri Shugayev'in açıklaması bu efendim. İkinci parti alımı, zaten aslında bu ikinci parti alımı yeni bir şey değil ama böyle sanki dondurulmuş gibiydi. Türkiye'de ikinci parti alımını doğrulayan açıklamalar yapmıştı daha öncesinde zaten. Böyle bir sözleşmenin imzalandığını ikinci partinin tedarikine ilişkin duyurdu Shugayev ve hayata geçirilmeye de başlandı. Belki bu tarafı mı dikkat etmek gerekiyor? Türkiye tarafı çünkü yeni bir şey olmadığını söylüyordu. Ama öte yandan biz de Türk tarafından bizzat İsmail Demir'den, Savunma Sanayi Başkanı'ndan da zaten bu ikinci parti için olumlu açıklamalar daha önce işitmiştik. Amerika'da tabii bu yüzden Türkiye katsa yaptırımları, Amerikan yasaları, Türkiye kendi savunma sanayini tesis ederken biliyorsunuz Amerikan yasalarına uymak durumunda, böyle bir dünya resmi var. Yani parçasısınız mecburen Amerikan yasalarına, ya da Amerikan yasaları uymazsanız sizi cezalandırır da diyebilirsiniz. Katsa yaptırımların anlamı bu zaten. Meşhur senatör Bob Menendez açıklama yapmış bu S-400 haberleriyle ilgili olarak. ABD yaptırımlarını ihlal ediyor Türkiye. Nasıl ihlal eder? Efendim bir yandan Rusya ile askeri işbirliğini geliştiriyor. Nasıl geliştirir? Yani sömürge ülkeyiz ya, biz kendi irademizle bir şey yapamayız tabii ki. Efendim NATO'ya bölgesel barış ve güvenliğe olan bağlılığı açıkça göstermesi lazım Türkiye gibi. Yani bunu da böyle süslüyorlar tabii ki. Açıklama yapmış. Daha tehlikeye atacak ciddi bir hata yapmasın. Umarım Türkiye rotasını değiştirir. Mesela değiştirmezse ne olur diye ben olsam sorardım kendisine. Ne gelebilir acaba Türkiye'deki iktidarın başına değiştirmezse? Evet, şimdi Sırbistan, Kosova'dan da bir not aktaracağım. Çünkü Sırbistan Cumhurbaşkanı Brüksel'e gitti. NATO karargahında Jens Stoltenberg'le görüştü. Aynı zamanda Kosova Başbakanı Albin Kurti de Stoltenberg'le görüşmüş. Kosova'nın bağımsızlığı bir problem tabii. 117 ülke sadece dünya çapında Kosova'nın bağımsızlığını tanıyor. 190 ülkenin neredeyse yarısı ancak tanıyor. Amerika'nın rejim değişikliği ve sınır değişikliği politikalarının sonucu oluşmuştu. Meclis kararıyla bağımsızlık, böyle halk için sandık falan da kurmadılar Donbas'ta yaptıkları, Kırım'da yapıldığı gibi. Öyle direkt bir takım temsilciler mecliste böyle bir karar aldılar. Fakat tabii bütün dünya kabul etmiyor. Dünyanın yarısı, 117 ülke kabul etmiyor. Bunun içerisinde bir de Sırp faktörü var. Kuzeyinde Kosova'nın. İşte orada geçen ay bir kriz çıkmıştı. Kosova plakaları Sırpların da taşıması. Sırbistan'a girip çıkıyorlar. İşte bunu yatıştırmaya çalışıyor NATO. KFOR gücü var Kosova'da. Stoltenberg açıkça müdahale ederiz biz mesajını vermiş. Sırbistan Cumhurbaşkanı da aslında işte bu işi biraz dengeli tutmaya çalışıyor. Biz tarafsız ülkeyiz falan filan diyor. Hiç 1244 sayılı kararı almamış. Çünkü o bir BM kararı ve BM kararına göre Sırbistan'a ait bir bölge Kosova. Biliyorsunuz Amerikalılar bir şey yaptığı zaman kurallara dayalı düzene göre uluslararası hukuk kabul ediliyor. Aslında buradaki uluslararası hukuk Sırbistan lehine, ama Sırbistan lideri bunu dile getiremiyor. Çünkü kurallara dayalı düzende yaşadığımız için böyle bir durum. Barış ortamının devamı için uğraştıklarını Vučić dile getirmiş. Aman yani biz tarafsız bir ülkeyiz filan da demiş. Evet. Bu arada 1 Eylül, Eylül'le birlikte Eylül sonunda aslında BM Genel Kurul toplantıları başlayacak. BM Genel Merkezi'nin New York'ta olması daha önce çok tartışılmıştı. Çünkü Amerikan yönetimi bir takım heyetlere vize vermiyor ve yasak getiriyor burası. Bir dünya kurumu, Amerika'nın tasarrufunda değil. Örneğin Rusya'yı büyük olasılıkla Vladimir Putin gitmeyeceğine göre Sergey Lavrov temsil edecek. Ona da vize vermeleri gerekiyor gidebilmesi için. Bu konuda Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı açıklama yapmış. Heyetlere Amerikan vizelerinin verilmesine yardımcı olmaya devam edeceklerini söylemiş. Umarım kriz yaratmazlar. Yoksa BM değil, Amerikan BM'si falan demek gerekecek Birleşmiş Milletler'e. Öyle bir resim var ortada. Amerikan yönetimi dışişleri sözcüsü Ned Price açıklama yaptı. Biz Ukrayna'ya kendini savunması için her türlü ihtiyacını karşılıyoruz falan filan dedikten sonra Ukrayna'daki çatışmanın yayılmasının kimsenin çıkarına olmadığını söylemiş kendisi. Güzel, iyi bir şey söylemiş doğrusu. Amerika'da ara seçimler için adaylık yarışları devam ediyor. Dün aktarmıştım size Irak işgalinin mimarlarından, bütün kamuoyuna, dünya kamuoyuna söylenen yalanların mimarlarından olan eski başkan yardımcısı Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney, Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın adayına yenildi. Efendim, başkan adaylığından da çok vazgeçiyor gibi değil. Yenilme gerekçesinin Trump'ın etrafında oluşan kişi kültüyle bağlı olduğunu söylemiş ve mücadeleyi de bırakmayacaklarını dile getirmiş kendisi. Liz Cheney hakikaten Amerika'daki siyaset kızışacak. Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesini önlemek için elinden geleni yapacağını dile getirmiş kendisi. Trump'ın evini basmışlardı Mar-a-Lago'da 8 Ağustos'ta. FBI baskını olmuştu. O tartışmalar da devam ediyor. Biraz tabii FBI'ya, Cumhuriyetçi Parti'nin Trumpçı tabanı FBI'ye tepki gösteriyor. Eski başkan yardımcısı Mike Pence, FBI'ya saldırmayın, biz devlet kurumlarını sahiplenen bir partiyiz diye hemen ikazda bulunmuş. Evet, Amerika ile Çin gerilimi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaretiyle yükselmişti gerilim. Daha sonra tatbikatlar vesaire gerilim dinmiş değil tümüyle ama şimdi Amerika Tayvan'la birlikte bir ticaret girişimi, yeni ticaret anlaşması için masaya oturmuş durumda. İkili ticaret girişimi, ekonomik ilişkileri geliştirmek, özellikle çip meselesi çok önemli burada. Efendim, 21. yüzyıl ticaretine dair Tayvan ABD girişimi resmi adı. Bu konuda açıklamalar arka arkaya geldi. Tabii Çin yönetimi buna itiraz ediyor ve buna karşılık egemenlik haklarını savunacak önlemler alacağını duyurdu. Ticaret savaşı bir tek Trump döneminde değil, Biden döneminde de sadece böyle askeri gerilimler değil, ticaret gerilimleri de kolay kolay yitip gitmeyecek. Biden gümrük, Trump'ın aldığı gümrük duvarlarını yükseltme kararını da henüz indirebilmiş değil. Onun üzerine bir de Tayvan'la ayrıca ticaret görüşmelerine başlıyorlar. Tabii en önemli gelen konu çip üretimi burada. Çin'in çip üretiminden dışlanması, Amerika'nın yeni teşvik, çip teşvik yasasıyla birlikte Tayvan'la ilişkileri geliştirmesi, yarı iletken endüstrisi bu işin arka planında yatan konular. Evet. Şimdi bu Tayvan meselesinde Çin'in arka arkaya tatbikatları, Tayvan adasının adeta etrafına ablukaya alacak şekilde Amerikalıların bakış açısıyla tatbikatlar yapılmıştı ve adanın üzerinden de füzeler uçup öbür tarafa düşmüştü. Japonya sert tepki göstermişti çünkü ekonomik bölgesi sayıyor Japonya orayı. Temsilciler gidecek Japonya'dan Pekin'e. Askeri tatbikatla ilgili güvenlik müzakereleri diyelim bunu geliştiriyorlar. Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo gidecekmiş Pekin'e. Öncesinde tabii burada en büyük sorun Çin dışişlerinden Japonya'nın ekonomik, münhasır ekonomik bölgesini tanımama açıklaması geldi. Bu önemli. Türkiye'nin de böyle münhasır ekonomik bölgelerle ilgili sıkıntıları var biliyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması yine dikkat çekici burada. Taliban, Afgan mülteciler, Türkiye'de sadece Suriyeli sığınmacı meselesi yok. Bir de Afganistan'dan çok sayıda akın akın insanlar geliyorlar. Amerikalılar Afganistan'dan şak diye çekildikten sonra 20 yılın sonunda NATO ile birlikte. Bunun yankılarını biz yaşıyoruz zaten. Bir heyet geliyormuş, Taliban heyeti Ankara'da Afgan sığınmacılarla ilgili temaslarda bulunacaklar. Son 7 ayda yaklaşık 40 bin Afgan sığınmacıyı Türkiye'nin sınır dışı ettiği belirtiliyor burada. Ne gibi temaslarda bulunacaklar bunu göreceğiz efendim. Evet, şimdi bir de Suriye-Türkiye, bu hafta ben 3 ayrı değerlendirme aldım bu konuda. Türkiye gazetesinden Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesine dair iddialar gündeme damgasını vurmuştu. Şimdi bunun devamı bir iddia gelmiş. Ankara ve Şam arasında temaslar olduğu ve karşılıklı şartların ortaya konulduğunu söylüyor. Burada bu habere göre Suriye tarafının talepleri İdlib'in tekrar Şam yönetimine, devlete dönmesi, Reyhanlı Cilve Gözü sınır kapısı ile Kesep Gümrüğü'nün devri, Cilve Gözü Şam arasında ticari koridor, Deir ez-Zor ve Haseke şehirleriyle Laskiye hattında bu M4 meselesi, meşhur Soçi mutabakatında Türkiye aslında sözünü vermişti bunun. Suriye devletinin kontrol altına girmesi ve ayrıca da yaptırımlar karşısında Sezar yaptırımları, ölümcül ekonomik terör, bu konuda Türkiye'nin Şam'a destek vermesi. Türkiye'de tabii sınır güvenliği talep ediyormuş. PKK-YPG bölgelerinin tamamen temizlenmesi ve işte muhalefetle bir şekilde sağlıklı biçimde bu entegrasyon nasıl olacaksa sürecinin tamamlanması. Ayrıca sığınmacıların dönüşü ve yerleşimi gibi uygulamalar deniliyormuş. İlginç bir haber doğrusu söylemek gerekirse. Yeni sınır anlaşmasından filan bile bahsediliyor. Çok yukarıdan atılıyor. O yüzden işin aslını doğrusunu bilemiyorum. Ama AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da en son liderler bazında da görüşme olabilir demişti. İktidar partisinden de bir takım yeşil ışıklar gelmişti. O yüzden aktarmak istedim bu iddiaları size. Şimdi dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Yair Lapid'le görüştü. Çünkü dün büyükelçilerin karşılıklı atanması açıklanmıştı. Aslında normalleşme dedikleri şey başladı Türkiye ile İsrail arasında. Büyükelçi atanması da yani 2019'dan beri falan konuşuluyor. 2018'de Trump Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıyınca ve İbrahim Anlaşmaları süreci devreye sokulunca Ankara, orada tabii olaylar çıkmıştı ve ölenler olmuştu. Ankara büyükelçisini çekmişti. En son bu. Daha önce de 2010'dan beri sürekli büyükelçiler çekildi. Tekrar geri gidildi, tekrar çekildi. Dolayısıyla bu sefer tabii hem ekonomik ilişkileri daha da geliştirecek bu adım. Böyle liderler arasında görüşmelerle taçlandırılıyor. Erdoğan Yair Lapid'le görüşmüş, en kısa sürede büyükelçilerin atanacağını, saygı temelinde işbirliğinin geliştirileceğini dile getirmiş. Dün zaten bu kararın açıklanmasını aktarmıştım. Amerikan yönetimi de bu arada memnun kaldı bu büyükelçi atanması kararından. Şimdi tabii kim olabilir deniliyor. İsrail tarafında aslında ilişkileri 2021'den beri yürüten ateşe Irit Lilya'nın ismi geçiyor Almonitör sitesine göre. Türkiye'de de Ufuk Ulutaş tam bahsediliyordu. Eski SETA direktörü ve şimdi de bir Türk dışişlerine bağlı bir düşünce kuruluşunun başında. Ama onun ismini yerine daha bir kariyer diplomatı atanabileceğini söylüyor Almonitör sitesi efendim. Dikkat çekici gelişmeler var Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerde. Filistin'le ilgili dün size aktarmıştım. Almanya'yı ziyareti Mahmut Abbas, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı, Berlin'e gitmişti. Orada tabii aynı zamanda Münih 1972'de Münih Olimpiyatları sırasında Filistinli grupların İsrailli atletleri öldürmelerinin yıl dönümü Münih'teki meseleler tekrar hatırlandı. Bu soru da buradan doğdu. Mahmut Abbas'a sordular. Özür dileyip Almanya'dan, çünkü Almanya olayı çözememişti o zaman, Batı Almanya, ve ölümle sonuçlanmıştı operasyon. Bir takım Filistinlilerin serbest bırakılması talebiyle yapılmıştı bu. Mahmut Abbas da İsrail'in Filistin köylerinde 50 katliam, 50 holokost işlediği gibi bir iddia ortaya atmıştı. Tabii Deir ez-Zor, Deir Yasin pardon, Suriye'ye gitti aklım. En meşhuru Deir Yasin katliamıdır ama tabii ulus devlet kurma sürecinde iki tarafında karşılıklı katliamları var. Bunu belirtmek gerekiyor. Filistinlilerin yenilgisiyle Filistinli Arapların sonuçlanmış. Tabii Holocaust denilince Almanya Başbakanı Olaf Scholz meseleyi tiksindirici diye nitelendirdi bu açıklamayı. İsrailler köpürdüler hani benzersiz bir olay şeklinde hakikaten acayip bir resim ortaya çıktı. Filistin Başbakanı da açıklama yapmış bunun ardından, bu tartışmaların ardından İşati'ye demiş ki yani kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez. Evet, böyle bir katliam yarıştırmalar diyeceğim var açıkçası. Bu arada Salman Rushdie, Şeytan Ayetleri'nin yazarı, bıçaklanmıştı Amerika'da. New York yakınlarında bir enstitüde konuşma yaparken 24 yaşındaki zanlı Lübnan'a gidip orada dincileştiği söyleniyordu. Gerçi İran'la bağlantısı kurulamadı. Kategorik olarak da İran yönetimi reddetti bu saldırının arkasında olduğunu. Hümeyni döneminde fetva çıkartılmıştı kendisini öldürmek için. Biraz böyle çılgın bir dine dönen gencin saldırısıymış gibi duruyor. Ölmediğine şaşırmış. O kadar çok, ne kadar bıçakladıysa artık Salman Rushdie, adam ölmedi, iyileşiyor. Böyle açıklamalar da var. Onu da ekleyeyim. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Saied yeni anayasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. 25 Temmuz'da referandum yapılmıştı. Katılım düşük diye eleştiriliyordu. Yani Avrupa ülkelerinde de katılım hep düşük oluyor seçimlere. Nedense Orta Doğu'da katılım düşük olunca herkes eleştiriyor. Çok acayip hakikaten. Amerika'da da öyledir. Nüfusun yarısı katılır. Onun da yarısı seçer başkanı. Ama kimse kalkıp bundan bahsetmez. Tabii ki kurumsal bir takım mekanizmaların bulunmasıyla da bağlantılı olarak bir fark var. Ama nedense katılım üzerinden kabaca böyle kıyaslamalar yapılıyor. Daha laik bir sistem. Bu tabii İslam'ı çıkartmakla suçlanmıştı. Ben şöyle bir baktığımda İslam'ı çıkartmak değil, devletin dini olamaz mantığı geçerli kullanmış. Tabii sonuçta bir devletin farklı dinlerden vatandaşları olabilir. Devletin değil, insanların ancak dinleri olabilir. Devlette bütün dinlere eşit mesafede durması gerekir mantıken, değil mi? Yani bütün vatandaşlarınız Müslüman değil sonuç itibariyle, ya da Hristiyan değil bütün vatandaşlar. Dolayısıyla burada da aslında böyle bir durum söz konusu. Avrupa'da yangınlar ortalığı kasıp kavuruyor. İspanya'da en son Valencia bölgesinde yaklaşık bir yangın devam ediyor. 10 bin hektarlık orman yanmış durumda. İtalya'da Pantelleria adasında büyük orman yangını çıkmış ki burada Giorgio Armani ünlü modacının falan evi var. Onları da boşaltmışlar. O kadar sıcak ki Avrupa'da hava, kuru sıcaklar. Papa Francesco'nun konuşması sırasında Vatikan'da bir İsviçreli muhafızlar koronu düşüp bayılmış 36 derecede. Fransa'da kuraklık yüzünden bazı bölgelerde futbol maçları etkileniyor çünkü çimleri sulayamıyorlar. Sulamanın sınırlandırılması kararı alındı. Bazı yerlerde de sel var. Şimdi Londra'da mesela sel, Londra dahil güney bölgelerinde tren seferlerini metroyu etkileyecek seller çıkmış. Acayip şeyler oluyor. Geçen sene de Türkiye'de çok yangınlarla boğuşmuştuk. Bu yıl da var ama neyse, biraz daha kontrol altında gibi gözüküyor. Asya'da da öyle, Çin'de. Doğu ve güney kesimleri kuraklıktan kırılıyor. En yüksek, 60 yılın en yüksek sıcaklıkları. Batı'da da Sichuan eyaletinde yine kuraklık yüzünden elektrik santralleri zorda kalıyor. Kuzey batısında yine Çinhay, kocaman ülke Çin tabii ki, orada da seller var. Ya sel ya kuraklık gerçekten bu iklim krizi yokluyor mu diye, hakikaten insan daha fazla mı yokluyor diye insan düşünüyor. Evet, şimdi yavaş yavaş konuğuma bağlanacağız. Arkadaşlar artık arayabilirsek konuğumuzu. Son olarak bir köpeğe Dünya Sağlık Örgütü duyurdu. Maymun çiçeği virüsü bulaşmış efendim Fransa'da. Lancet dergisinde yayınlanmış. Sonunda insanlar bütün hastalıklarını hayvanlara bulaştırıyorlar işte. Evcil hayvanlara özellikle. Maymun çiçeğini hep konuşup duruyoruz ama bir türlü tabii ki acil durum da ilan ettiler. Ama daha sınırlı, Covid'deki gibi değil elbette. En son dünya genelinde vaka sayısı 35 bini aşmış. 92 ülkede maymun çiçeği virüsü görülüyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. pek çok ülkede aşılara yüksek talep var deniliyor. Çiçek aşısından bahsediliyor ama ne kadarı etkili onu da bilmiyoruz. Eski çiçek aşısı mantığıyla mı bütün bunlar? Oraları biraz daha aydınlanmamış bir sayfa ama en azından bu vakaları da aktarmış oldum. Evet, şimdi ikinci bölüme geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Bilgehan Alasu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Bilgehan Hanım. Çok sağ olun. Yaz sıcağında size İran durumunu soracağım ama hakikaten en son konuştuğumuzda biraz muallakta kalmıştık. Biraz sanki bir takım ilerlemeler oldu gibi işin neresindeyiz çözmeye çalışıyoruz bu kriz ortamında diyelim. Enerji krizi var dünyada. İran petrolüne ihtiyaç var. Hani herkes oradan yaklaşarak biraz iyimser de bakıyor. Avrupa Birliği en son bir anlaşma taslağı. Artık bu bitti. Joseph Borrell hani daha başka sunacağımız bir şey yok. Nihai taslak bu dedi. Sundu. Sonra İran'a yanıtı gitti. Amerika'nın yanıtı galiba gitmedi ya da ben kaçırdım. Ne oluyor? Yani İran'da nükleer anlaşmaya doğru gidiyor muyuz?
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir önceki görüşmemize nazaran en azından daha iyimser bir tabloyla karşı karşıyayız ama hala tabii net bir yorum yapmak için erken. Çünkü Viyana süreci Avrupa Birliği'nin de devreye girmesiyle farklı bir boyuta girdi. Aslında biz şu ana kadar neyi görüyorduk? 4+1 ülkelerini görüyorduk. Bunun içerisinde Avrupa'nın 3 ülkesi vardı ama bu sefer Avrupa Birliği kurum olarak bu konuya dahil oldu. Bu da zaten başlı başına sürecin sizin bahsetmiş olduğunuz krizlerle ilintili olarak ilerlediğini ve bundan dolayı özellikle Avrupa ülkelerinin büyük bir İran enerji kaynaklarına ihtiyaç duymasıyla alakalı. Şimdi İran tarafı bir değerlendirme yaptı. Kendi meclisinde de konuyu müzakere heyetiyle beraber konuştu. En azından İran tarafıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Oldukça ciddi bir sessizlik oldu bu İran tarafında bu süreçte. Bu aslında sürecin pozitif ilerlediğine dair bir izlenim veriyor. Çünkü genelde olumsuz durumlarda işte belli makamlardaki insanların sert yorumlarını, tavırlarını görürdük. Ama burada hiçbir şekilde hiyerarşinin üst makamlarından herhangi bir yorum ve böyle bir süreci sabote eden bir söylem çıkmadı. Bu da aslında İran'ın konuya şu evrede pozitif yaklaştığını gösteriyor. Ama İran'ın bir takım talepleri oldu. Yansıyan haberlere göre bu talepler 3 başlık altında şekilleniyor. Bunlardan birisi hep bir ABD'nin anlaşmadan tekrar çekilme kaygısını taşıyor İran haklı olarak. Bu konuda İran haklı. Ve eğer böyle bir çekilme olursa İran'a iş yapacağı, iş yatırımı yapacak olan firmalara tekrar bir ABD baskısı olmamasını istiyor. Bunun garantisini istiyor. Yine aynı şekilde eğer ABD anlaşmadan çekilecek olursa ilerleyen dönemde bu sefer İran'ın nükleer çalışmalarını hızla artırmasına izin verecek bir mekanizmanın anlaşmaya bir şekilde eklenmesini istiyor. Bu nasıl olacak bunu bilemiyorum tabii. Ve son olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma var. İran'ın daha önceden kurduğu ve iptal ettiğini söylediği bir takım tesisler vardı ve son raporlarında ajansın bununla ilgili bir takım şüpheler ortaya çıktı ve bunun soruşturmasının durdurulmasını istiyor. Şimdi burası da aslında biraz kılçıklı bir alan çünkü aslında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yürüttüğü soruşturmanın bu kapsamlı ortak eylem planı süreciyle doğrudan bir ilgisi yok. Yani ajansın kendi yükümlülükleri ve sorumlulukları ekseninde gelişen bir süreç. Ama nihayetinde bunun yönetim kurulunda bu devletler oluşturduğu için böyle bir kararlılığınızsa ve ajansın başkanına böyle bir baskı yapılırsa farklı bir şekilde siyasi aranının ön plana çıktığı bir evreyi göreceğiz. Dolayısıyla şu an burada ABD'nin tavrı belirleyici olacak gözüküyor. ABD tarafına da baktığımızda aslında bir irade çıkmış gibi gözüküyor. Özellikle İsrail'den gelen yorumlar da burada bir yol gösterici. Çünkü İsrail'in şu aşamada çok sert bir tepki vermediği ve aslında anlaşmanın çıkmasını bir şekilde istediğini de söyleyebiliriz. Yani
öyle mi?
Ben bu şekilde yorumluyorum. Çünkü farklı durumlarda İsrail'in daha biliyorsunuz sert söylemleri olabiliyor. Şu an onlarda da aslında bir şekilde bir rıza beyanı var. Ama bunu açıkça söyleyen bir İsrail'i görmüyoruz da bazen sessiz kalınması ya da bazı konularda sert tepkilerin gösterilmemesi aslında bir rıza beyanı oluyor. Özellikle Orta Doğu'da. Dolayısıyla evet. Tüm bunlar ekseninde bir sürece doğru yol aldığımızı söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi yani burası Orta Doğu, hemen bir günde çok farklı şeyler gelişebilir ve bir anda bir anlaşamamanın içinde bulabiliriz kendimizi. O yüzden ihtiyatlı bir şekilde konuşmayı tercih ediyorum ama eğer bir derecelendirme yaparsak en azından %51 oranında şansımız var. Yani anlaşmanın çıkma olasılığı %50'nin üzerine çıkmış diyebiliriz.
Avrupa Birliği hani Joseph Borrell'ın açıklamasında ya artık tamam yetti hani biz koyduk taslağı daha da bunun ötesi yok gibi bir tavır vardı. Hani yani elimizden daha gelecek bir şey yok gibi. Yani biraz sanki topu Amerikan tarafına atmış gibi gözüküyor ama Ned Price da yani İran'ın bir takım gereksiz taleplerinden vazgeçmesinden falan bahsetti. Yani ortada da bir taslak var. Bu taslak yine eklemeler olabilir mi öngörülenin ötesinde peki?
Ya artık anlaşma metnine herhangi bir şeyin eklenmesi bence şu saatten sonra mümkün değil. Gerçekten taraflar belli konularda söylemlerini yumuşatacak ve bu anlaşma ya çıkacak ya çıkmayacak. Çünkü yapılabilecek her türlü teknik müzakere zaten aylardır yapıldı ve son aşamaya gelindi. Bundan sonrası tamamen siyasi iradeye bağlı. Burada ABD ve AB arasındaki transatlantik ilişkiler aslında önemli. Biden seçildiğinden itibaren Avrupa ülkeleri oldukça umutluydu ABD'nin kendilerinden yana bir tavır alması konusunda ama son Rusya-Ukrayna krizinden hareketle Avrupa aslında bir yalnızlıkta yaşıyor. Çünkü şu an bir enerji kriziyle karşı karşıya. ABD'nin böyle bir sorunu yok. Hani kıyaslayacak olursak. O sebeple de biraz İran enerji kaynaklarını bir ihtiyaç var. Ama şunu da söyleyeyim. Burada petrol daha hızlı bir şekilde piyasaya girebilecek. Yani İran doğalgazının bu noktada en azından Rusya'yı hızlı bir şekilde ikame edebileceğini söyleyemeyiz. Çünkü İran'ın özellikle doğalgaz merkezlerinin ciddi bir yatırıma ihtiyacı var. O sebeple de en azından doğalgaz konusundaki enerji krizinin çok rahatlayacağını söyleyemem bu İran'la olası bir nükleer anlaşma çıkmasının. Ama petrol anlamında bir piyasalarda rahatlama olacaktır.
Peki şimdi sessizlik var, bir anlaşma duyurulacak mı? Yani tabii şimdi 2015'teki süreci hepimiz hatırlayınca o zaman Obama dönemiydi. Şaşalı bir biçimde çok uzun süre arka planda bir takım müzakereler olmuştu. İran'da Amerikalıların ılımlı dediği bir yönetim vardı ve bir şekilde böyle wow işte nükleer anlaşma yapıldı. Çok bir anlaşma, aynı zamanda çok taraflı bir anlaşma sunulmuştu. Bunda da bu krizler falan dünyada devam ederken bekleyebilir miyiz? Kasım'da ara seçimler var. İçeride tabii aynı zamanda İsrail ile ilgili destek arayışı da olduğunu biliyoruz Biden'ın. Gerçi buna gerek var mı o da ayrı bir dava ama yani şunu sormaya çalışıyorum. Yani bir anlaşma duyurusu beklemek mümkün mü taraflardan daha yüksek sesle?
Yani 2015 koşulları gibi elbette olmayacaktır. Çünkü ABD'de sizin de ifade ettiğiniz gibi ara seçimler tıpkı bir başkanlık seçimi gibi şu an önemseniyor. Çünkü aslında başkanlık seçimlerinin de ayak izleri bunlar. Küresel anlamda da ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla herkes bunun aslında bir nevi geçici bir anlaşma olduğunu ve sorunu şu an buzdolabına kaldırmak yönünde olduğunun farkında. Ama buna da ihtiyaç var mı? Var. Yani şu an dünya yeni bir çatışma alanına ya da Orta Doğu'nun hızlı bir şekilde nükleer sanayiye evrilmesine hazır değil. Çünkü İran'ın kendisinin nükleer eşik statüsünden nükleer bomba üretebilecek bir aşamaya gelmesi demek Orta Doğu'daki diğer devletlerin de hızlı bir şekilde nükleere dönmesi demektir ki bu da uluslararası barış anlamında oldukça sıkıntı yaratan bir süreç. O sebeple de şu an yani bu bir ara formül diyebiliriz. Yani 2 yıl sonrasını öngörmek ve ya da 2 yıl sonrasında tabii bu anlaşmanın sürebileceğini söylemek açıkçası çok kolay değil. ABD'de yalnız şöyle bir durum var. Biden'ın da kendi kamuoyuna bir başarı hikayesi sunması gerekiyor ve bu seçim vaatlerinden birisi olduğu için özellikle dış politika alanında. Evet. Öyle ya da böyle İran'ı bakın biz nükleer bomba yapmak noktasında durdurduk. İsrail'in güvenliğini sağladık söylemi kendince bir başarı hikayesi olarak sunulacaktır. Her ne kadar bu Cumhuriyetçi taban tarafından benimsenmesi de en azından kendi tabanına böyle bir başarı hikayesi sunma fırsatı verecektir. Dolayısıyla burada biraz bir kazan kazan durumu var taraflar arasında.
Evet. Öncesinde John Bolton'a eski ulusal güvenlik danışmanı Trump döneminde ki o İran düşmanının başını çekiyordu tabii ki ona bir suikast girişimi şeyi iddiası sızdı. Salman Rushdie'nin bıçaklanması olayında da bir yine İran. Yani bunlar da belki anlaşmanın çok da olmasını istemeyen çevrelerin yorumlarının öne çıkması olarak görülebilir mi? Ne dersiniz?
Öyle görülebilir. Aynı zamanda İran'da da biliyorsunuz bununla ilgili bir muhalefet var. Aslında biraz evet. İran'ın da kendi kamuoyuna bakın biz de ABD'ye karşı tırnak içinde kinimizi hala koruyoruz. İntikam yeminimizi koruyoruz mesajı. Yani belli oranlarda çünkü bu anlaşmada aslında İran'ın bazı tavizlerini içerecek. Dolayısıyla onun da bir şekilde kendi kamuoyuna bir anti Amerikan söylemi eşanlı olarak sunması gerekiyor. Beraberinde yalnız karşılıklı bir rehine takası da gündeme gelebilir. Hem İranlıların belli işte tutsak altında tuttukları Amerikan vatandaşları var. Amerika'da keza bazı İranlılar var. Belki böyle bir iyi niyet göstergesi olarak bu tarz bir alışverişte bir takas anlaşması da rehine takası gündeme gelebilir.
Son olarak bir de Türkiye'yi soracağım. Yani Tahran zirvesinde de bir ara konuşuldu. Öte yandan tabii Irak ve Suriye üzerinde Türkiye-İran ilişkilerinin belli gerilim noktaları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye'nin de nükleer anlaşmaya bir desteği var resmi bağlamda. Bu da herhalde değişmez değil mi? Yani Türkiye'ye etkileri bağlamında. Enerjide bir koridor olma şeyleri de konuşuluyor. İran doğalgazı için Avrupa'nın ihtiyacı ama bu biraz uzak geliyor bana. Ne dersiniz bilmiyorum. Hani fırsat olması bağlı.
Şu an yani öyle bir enerji koridoru yani İran menşeli Türkiye'nin bir enerji koridoru oluşturması şu an çok yakın bir ihtimal değil. Onun için daha uluslararası düzeyde İran'ın siyasal sisteme entegre olması lazım. Çünkü bu yatırımlar çok uzun vadeli yatırımlar. Hani böyle bir yıl iki yıl içerisinde bir anda İran tekrar ben nükleer faaliyetlerime başladım derse projeler ne olacak, rafa mı kalkacak? Hani dolayısıyla çok olabilecek senaryolar değil. Türkiye-İran ilişkileri açısından şu an belli noktalarda elbette ki krizler var. Özellikle sizin de ifade ettiğiniz gibi Irak ve Suriye denkleminde İran'ın anti-Türkiye pozisyonları var. Ama Türkiye'de kararlı bir noktada özellikle Suriye'de
ayırıyor ya da herhalde nükleer meseleyi daha ayrı bir yere
Türkiye en başından beri nükleerde her zaman için uluslararası toplum ve İran arasında bir barıştan yana olduğunu gösterdi. Bu 2015 sürecinde de böyleydi. Şimdi de dolayısıyla o hat Türkiye-İran ilişkileri açısından gündemde olan bir konu değil. Ama biz daha çok bölgesel krizler noktasında ayrı pozisyonlardayız. Karabağ mevzusunda da aynı şekilde. Evet. Özellikle devrim rehberinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası oldukça sert söylemleri oldu. Türkiye'yi kızdıracak söylemleri oldu. Bunlar da belli bir süre İran tarafında devam edecek gözüküyor.
Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Bilgehan Hanım. Yani iyi bir güncelleme oldu son durumu anlamak bakımından ya da gidişatı diyelim öngörmek bakımından. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
Sağ olun. Evet, İran'ın nükleer anlaşması bir yılan hikayesine dönmüştü. Hatırlayalım 2015'te Obama döneminde büyük bir başarı olarak büyük de müzakereler verilmişti. Tek taraflı da değildi. Almanya'nın da olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ülkenin katkılarıyla yapılmıştı. Ama tabii Trump gelince işler değişti. 2018'de Amerika'yı tek taraflı çekti. O dönemde de uyaranlar olmuştu. Kongre yasalaştırmadığı müddetçe Amerika'da her yönetim her anlaşmayı tersine çevirebilir. Dolayısıyla İran anlaşması hiçbir zaman Kongre onayı almadığı için yatmıştı o dönemde böyle bir bu iş tabii İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olarak sunuluyor ama İran tarafı da hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayı hedeflemediğini söylüyordu. İsrail'in tezi bu daha çok, İran'da yalanlıyor. Son dönemde tabii ki bu anlaşma suya düşünce ne oldu? İran'da birileri ya o zaman biz de nükleer silah da edinebiliriz demeye başladılar. Hakikaten Biden'ın belki görev başına gelir gelmez bu nükleer anlaşmayı bir yeniden müzakere, aynısı da değil, biraz daha yine yeniden müzakere etmeye soyunması önemli öncesinde. Çünkü İranlılar da kendi açılarından haklı. Çünkü yaptırımların kaldırılması gerekiyor İran'a bu anlaşma uyarınca. Zaten BM yaptırımları kalktı, süresi de dolmuştu ama Amerikan yaptırımları devam ediyor. Bir yandan da enerji krizinde İran'ın enerjisine de ihtiyaç olduğunu dile getiriyor bizzat Batılılar. Böyle bir resim var efendim. Evet, bugünlük bu kadar Eksen'den. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.